Merhaba, ben Sami Can.
Merhaba, ben Barış.
Merhaba, ben Tuna.
Girişimci Muhabbet'in 176. bölümüne hoş geldiniz.
Hoş geldiniz.
Hoş geldiniz.
Hoş geldiniz.
Bugün evet. Sami Can'ın mikrofonu yok.
Söylemeyecektik hani onu.
Belli olmuyor değil mi?
Hiç kimse anlamayacaktı. Her şey mükemmel olacaktı. Ve bundan sonra tamamen mikrofonsuz devam edecektik. Hiç kimse fark etmeyecekti.
Anlaşılmayabilirdi aslında.
Mikrofonu satıp Amerika'ya kaçacaktık.
Lanet olsun ya. Ele verdim kendimi.
Ne yaptın?
Aynen, bugün toplantım olduğu için ve toplantı da eve yakın bir yerde olduğu için ofise gidemedim. Mikrofon da ofisteydi. Şu anda evden telefonumun kulaklığıyla bağlanıyorum arkadaşlar. Ses kalitesi problemi olursa...
Ses kalitesi daha iyi galiba bakmayın. Bu arada ya.
Olabilir hakikaten.
Mikrofon bayağı kalitesiz.
Senin dediğin o, biliyorsun, gümlet medyanın bu.
Ha öyle mi o? Bizim malımız.
Ben kendimize laf attı ya.
Aynen.
Gümlet medya. Gümlet medyada ne oluyor ya son günlerde? Diye böyle bir
evet,
ortaya
yeni,
şey
atıyor. Yeni birkaç tane haberimiz var. Benim bir tane haberim var. Şimdi zaten zamanında birkaç kez böyle bunun şeyini vermiştim, ipucunu vermiştim. Yeni bir podcast'imiz yakın zamanda gelecek. Muhtemelen konusu da siber güvenlik olacak.
Çok şaşırdım.
Muhtemelen konusu da siber güvenlik olacak. Gelecek, yani gelirse siber güvenlik konulu bir podcast gelecek ve şey...
Niye bu kadar gizem yaratıyoruz peki? Daha niye isim vererek insanları zorlamıyoruz?
İşte tamam. Aytek'le Kubilay abi bir podcast çekecekler. Aytek'i zaten tanıyorsunuz. Daha önce dinlediniz.
Aytek'in yanında da vardı. Podcast zehirini podcast'te verdik herhalde biz.
Aynen.
Çok yani, iyi ya sen de falan diye.
Kesinlikle yapmalısın falan filan diye gaza getirdik. Bu arada biz işte bundan iki hafta önce Hollanda'daydık. Hollanda'da bir etkinliğe gittik. Orada Kubilay abiyle tanıştık. Zaten tanıyordu Aytek'le, yani daha bir hafta boyunca beraber olduk yani. Kubilay abi de Cyber Struggle diye bir oluşumu var. Böyle eğitim akademisi gibi bir şey. Hı hı. Çok ilginç böyle şey. Siber güvenlik eğitimi ama aynı zamanda böyle komando eğitimi gibi.
Ama yani bunu şöyle düşünmemek lazım. Yani bilgisayar üzerinde bir komando eğitimi değil, klasik bir komando eğitimi tabii, tabii. Artı siber güvenlik
aynen.
Eğitimi.
Nasıl yani? Hani böyle... ben direkt ilk söylediğini yani... sanmıştım.
Yok
o nasıl yo, bayağı böyle şey oluyor mesela, atıyorum. Hani Amerikan filmlerinde falan vardır ya, adam böyle bir şeylerden atlar, zıplar, sürünür falan filan.
Nabız, yani öyle bir komando... Nabız 200 iken otur burada şey yap, aynen. Kod yaz falan mı yaptırıyorlar oturdu?
Aynen, bu arada öyle şeyler yapıyorlar. İnanılmaz, bana anlattı. Mesela atıyorum eğitime giriyorsun bu arada. 6 ila 8 hafta bir şey sürüyor. Eğitimdeyken mesela gece yarısı... ya bu arada
gece
6
eğitimi.
Ila 8 hafta sonu gidiyorsun ama eğitim sürekli devam ediyor.
Her an ve böyle mesela, çağrılabilirsin falan.
Komando. Tabii bir anda mesela yani diyor ki ne olursa olsun bu eğitimi aldığın sürece çalışıyor musun? Hiç umurunda değil. Mesela saat gece 2.30'da
şu tepeye aynen, çık.
Arıyor ve mesela diyor ki işte bilmem ne oldu, şu incident'ı çöz falan filan diye bir şey atıyor mesela. Bayağı hani bayağı şeymiş yani, stres altında iş yapabilme falan üzerine. Her neyse, beraber girişimcilik üzerine değil tabii, siber güvenlik üzerine bir podcast çekecekler. Anlatacak çok şeyleri var.
Samiha sen dinledin değil mi o örnek şey?
Evet, şey, örnek bir böyle gönderdiler, ben çok beğendim.
Aytek, hani... buradan şey diyorum yani, bana gönderdim, ben dinleyemedim bir türlü. Kusura bakma ama dinleyeceğim. En kısa zamanda biraz kaotik dönemlerden geçiyorum. Ama dinleyeceğim. O yüzden zaten sizin isminizden falan bahsetmeyi istedim. Siz de push edelim. Siz de
aynen,
isminiz zikredildiği için yapmak zorunda kalın.
Aynen. Tam olarak bunu istediğim için ben de şu
Barış
anda...
Barış onları acımasız davranıyor şu an.
Barış sende de bir haber var galiba.
Bende hangi haber var ya? Şu anda söyleyince şey girdim. Yok haber. Hangi haber?
Tamam ki şimdi yoksa sonra söyleyeyim.
Saçma sapan bir gizem verdik ama ben hiç gerçekten farkında değilim olayı.
Ben de anlayamıyorum şu an.
Sen tamam, tamam, anladım ben seni. Sonra bahsederiz.
Yani. İlginç.
Peki.
Çok gizem.
Evet, şimdi başka bu bölümde ne konuşacağız? Bu arada geçtiğimiz bölüm bayağı benim için güzeldi. Hani güzel ve hararetli bir tartışma yaptık. Böyle... Tuna bölümden önce şey dedi, ya bu konuşulur mu falan filan dedi ama ondan sonra bayağı dalıp böyle.
Aldım yürüdüm.
Hatta ben, aynen, ben uçağı kaçırıyordum.
Evet ya, hiç kaçırma şeyine, riskine ne kadar girdin merak ediyorum. Koştun mu yani?
Yok şey yani Ankara'da havalimanı yolu falan çok dolu olmadığı için. Oldu. Normalde İstanbul'da olsam kesin kaçırmıştım.
Hiç orada zaten evden kalkmazdım bile o saatte. Hiç tenezzül etmezdim.
Aynen, evet, gitmeye gerek yok, kaçırmışım zaten diye. Onun üzerine devam edelim dedik ama birazcık aslında o konuyu tükettik yani. Onun üzerine daha fazla bir şey yani konuşamadık
birkaç
ama.
Birkaç tane küçük konu var. Ondan önce ben şey diyeceğim ya. Bunu önceden konuşmamıştık ama şimdi bence hızlıca konuşabiliriz. Sen yakın zamanda hiç İstanbul'a geleceksin mi?
Yani arada sırada geliyorum. Evet. Kasım ayında gelirim ama.
Yani tamam fark etmez. Bir tane podcast festivalinden önce bence meetup yapmalıyız. Hiç yapmadık yani. Okay. Çok, yani 6 aydır yapmadık belki de yani. O bence kötü bir şey. Sen doğru. Geldiğinde konuşalım. Bu sefer bir şey vakti ayarlayalım. Onu önceden de söyleyelim.
Tamam. Okey. O zaman Kasım ayı içerisinde Kasım bir ayı. Hafta sonu ben geleceğim. Bir podcast bir meetup yapacağız.
Beraber dinleyiciler.
Bir Aytekler'e bir de Sami Can'a baskıyı kurdu Barış ya. Bravo. Künde'ye getirdi ikinizi birden. Hadi bakalım.
Böyle iş yapıyorum ya ben.
Barış bir şey. Dün Barış'ı aradım. Arkadaşlar biraz daha Barış tanısın abi. Barış'ı aradım sonra açmadı tabii ki. Sonra bana geri döndü. Bugün podcast'ı açtığımız anda şey sordu. Dün seni aradım niye bana geri dönmedin? Yani ben aramıştım en başta ama nasıl olduysa benim üzerimde kaldı.
Ama benim dediğim de doğru bir taraftan.
Evet işte technicality şeyimde evet. Aynen teknik olarak doğru.
Yani o yüzden.
Evet didişmeniz bittiyse.
Evet ya biz geçen hafta bölüm yapmadık mı ya?
Tabii özleşmişsiniz.
Bir gün geç yapıyoruz şu anda pardon.
Tabii özleştiniz
evet,
tabii.
Aynen. Evet özleştik. Aynen. Özleşmek. Özleşmek doğru kullanım bu işte. Neyse geçiyorum. Başka bir şey daha diyecektim sanki. Yok demiyorum. Şimdi o küçük tek tek konularımıza gelelim.
Yani çok hararetli bir gündem yok ama nereden başlayalım hangisinden girişelim?
Bence yaş konusundan girişebiliriz.
Tamam ben bugün bir makaleye denk geldim. Harvard Business Review Türkiye'de. O yabancılar yazıyor tabii buradaki makalelerin çoğunu da. Sami Can'ın aslında burada fikrini daha çok merak ediyorum. Çünkü taş ona da geliyor. Konunun başlığı şu. Başarılı bir startup kurucusu ortalama 45 yaşında.
Hı hı.
Şimdi
bu Amerika datası tabii.
Tabii Amerikan datasını kullanarak bir çalışma yapıyor. Yabancı bakayım. 4 kişinin ismi geçiyor makalede. Ya burada aslında şu konuyu tartışıyorlar. Ben orada sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. Türkiye özelinde durum başka olabilir tabii bu arada. Çünkü yani çok böyle iyice olgunluğa ulaşmış bir pazar değil çünkü burası böyle girişimcilik açısından. Amerika daha bu işin zirvesi diyelim.
Yani data significant ya. Burada böyle tesadüf bir mantık. Outlier dolu yani.
Şimdi adamlar aynen. Diyor ki işte ne bileyim.
Tekil datalar var yani.
TechCrunch'ın son 10 yıllık işte ödül alanlarına bakıyorsunuz 31 yaşına geliyor diyor ortalama hı hı. Bunların kurucuları. Ne bileyim en hızlı büyüyen işte INC dergisi var ya hı hı. Inc. O derginin 2015 yılında seçtiği işte en hızlı büyüyen girişimcilerin listesinde işte ortalama yaş ortalaması 29 falan. Hı hı. Ondan sonra işte Y Combinator'ın kurucuları şey var ya Paul Graham. Hı hı. İşte adam konuşmasında şey diyor işte yatırımcıların son yaşı 32'dir. Ondan ötesinde artık şey şüpheci olmaya başlıyorlar.
Yatırımcıların mı girişimcilerin mi?
Girişimcilerin.
Girişimcilerin.
Ya 32'den sonra girişimci olmaz demeye getiriyor özetle.
Hadi ya öyle mi yapıyor?
Öyle bir cümle kurmuş. Yani. Şimdi bu görüşü aslında tartışıyor makale. Yani bu hı hı. Doğru bir şey mi? Bir de bunu bir analitik bakalım. Hı hı. Gerçekten hı hı. Böyle mi diye. Adamlar gidiyor şeyi yapıyor. Amerikan Nüfus Sayım Bürosu'nun datasını alıyorlar. Hı hı. Ve orada şey işte son yıllarda kurulan şey bütün girişimlerin yani burada şey değil teknoloji girişimi değil. Yani hı hı. Öyle bir ayıklama yapmıyorlar. Tüm açılmış şirketlerin kurucularının doğum tarihlerinden yaşlarına bakıyorlar. Ortalama 42 çıkıyor.
Hı.
Ama 42 tabii
bu genel bir data tabii ki.
Her şey var orada işte kuaför de var işte hı. Kur temizlemeci de var restoran var falan filan her şey var orada. Ondan sonra diyorlar ki bunu bir bizim başka türlü bir özetlememiz lazım. Bir eleme yapalım. Filtreleme yapalım. Ondan sonra şeye bakıyorlar. İşte VC yatırımı almış mı? Patenti var mı? Hı hı. Ondan sonra işte STEM çalışan, Sami Can sen söylüyordun az önce işte. Fen matematik mezunu mühendisler barındırıp barındırmadı. Bu tarz bir sektörde olup olmadığı. Ondan sonra Silikon Vadisi gibi böyle girişimcilik merkezine yakın bir yerlerde mi diye böyle bazı filtrelemeler yapıyorlar. Hı hı. Ondan sonra bir bakıyorlar yani özetle buna şey diyelim yüksek teknoloji şirketleri diyelim.
Aynen.
Özette. Ortalama 40 çıkıyor.
Yes.
Şimdi çok kopuk değil yani ilk başta 42 bulmuşlardı bunu da 40 buluyorlar. Hı hı. Ondan sonra şey sektöre göre de bunların değişiklik gösterdiğini söylüyorlar. İşte daha genç kurucular işte daha genç kurucuların yaygın olduğu düşünülen işte teknoloji şirketlerinde daha nasıl yazılım şirketlerinde ortalama yaş yine 40 çıkıyor. Ondan sonra ne bileyim daha böyle hardcore ne diyeyim ağır endüstriyel işte petrol, doğalgaz yatırımı, biyoteknoloji yatırımı gibi daha endüstriyel yatırımların girişimcilerine bakıyorlar. Yaş ortalaması 47 falan böyle yani beklenenden daha yüksek yaşlar çıkıyor.
Peki o bekleneni kim set etmiş ki? Yani nereden biz? Niye erken bekliyoruz?
Genel algı anlamında.
Söyle. Öyle mi genel algı? Onu bence bir tartışalım ilk önce.
Makalenin başında evet tartışalım. Doğru.
Zaten yani, problemin iki tane bacağı var. Birisi algı tarafı, diğeri de şey hani realitedeki segmentasyon. Algı tarafında şöyle bir şey var. Ya yani göze batan adamlar Sergey Brin'le Mark Zuckerberg.
Tabii.
Bunlar göze batıyor. Bunlar Mark Zuckerberg işte Facebook falan kurduğunda 22 yaşında mıydı? 23 yaşında mıydı? Neydi?
Yani bence şu data şu şekilde kırılabilir. En hızlı unicorn olan şirketlerin founderları deyip bir kırarsan belki
onlara falan baktığında da yok onlarda da hep şey. Onlarda da ortalamayı şey yapmıyor. Ortalamanın kırıldığı şey şu consumer technologies dediğimiz. Yani tüketici interneti. Hı. Tüketici teknolojileri bile değil, tüketici internet şirketlerinde özellikle.
Onlar mı
yani demiş? Son kullanıcı sayılarının çok fazla olduğu, Instagram bilmem ne falan filan gibi ürünlerin kurucuları genellikle çok daha genç. 25 yaş altı falan oluyor. Ve bunların publicity'si yani halktaki oluşan etki şey oluyor. Hani ha bak bunlar başarılı oldu. Bu arada bu tarz girişimlerin de başarı oranları çok düşük oluyor aslında.
İşte ben yani, de onu diyecektim. Yani kaç tane 25-6 insan deniyor, kaç tane 25-6 insan
işte başarılı oluyor? İşte onu bilemem.
İşte belki onu o Mark Zuckerberg döneminde
bilirsin
daha ya. Azdı bu. Şu anda onun enflasyonu var.
Yani gitgide o oran düştü diyorsun.
Yani.
Yok hayır çünkü şöyle bir şey var. Gerçekten böyle bir kırılma noktası var. O data pointleri analizini yapan başka bir yazı daha okudum ben orada. Yani bir şeyde kırılma noktası oluyor. Yani bildiğin 30 yaş üzerindeki girişimciler tüketici interneti ve tüketici teknolojileri segmentinde kesinlikle başarılı olamıyorlar. Çok azalıyor onların şeyi. Yani 45 yaşında bir adam oyun yani şey firması kuramıyor. Hyper Casual Gaming Tenten var bir oyun firması kuramıyor.
Çünkü o segmente ama, çok uzak. Onu
tabii o çok segmented fashion odaklı, moda odaklı şeyler oluyor. Düşündüğünde falan filan. Ama aynı şey 25 yaşında, 22 yaşında bir girişimci de B2B siber güvenlik startup'ı kuramıyor.
Tabii tecrübesi yok. Okay. Yani bu mu beklenti? Yani demin konuştuğumuz şey aslında normalde bizim algımız işte gençler B2C ve çok hızlı büyüyen son kullanıcıya giden şeyler
algımız
yapar.
Algımız o şekilde değil. Algımız o şekilde değil. Doğru data bunu gösteriyor. Ama biz sadece ve sadece tüketici... Abi mesela şimdi şey diyeceğim.
Hangisi daha ünlü? Hep tüketiciler daha ünlü tabii. Tüketici yani, kullanımlı şeyler.
Mesela bir tane startup söyleyeyim. Atıyorum mesela şey böyle gerçekten bilmesi zor olan. NetSuite diye bir startup söyleyeyim mesela.
Hiç duymadık.
Tamam, ya da Workday diye bir startup söyleyeyim mesela. Bunların ikisi de bayağı başarılı. Billion Dollar Company olmuş falan filan startuplar. Bunları bilmiyorsunuz zaten. Yani çünkü bunlar sıkıcı işler yapıyorlar.
Aynen B2B mi?
Tamam yani... Aynen B2B sıkıcı işler yapan firmalar. Bunlar sizin aklınızda kalmaz.
Kesinlikle.
Kimsenin aklında kalmıyor. Ama işte şeyden bahsettiğin zaman.
Popülerlikle alakalı o zaman işte.
Aynen evet ama Instagram'dan bahsettiğinde işte ne bileyim Gram Games'den bahsettiğinde falan filan bunlardan bahsettiğinde bunların oyununu ya oynamış oluyorsun ya aplikasyonunu indirmiş oluyorsun.
Tabii her gün bir şey telefonda olan şey her gün maruz da kalıyorsun aklında da kalıyor markalar.
Aynen. E-ticarette de zamanında bu böyleydi. Şimdi e-ticaret ama artık matüre bir iş tipi oldu. Ondan dolayı e-ticarete giren insanlar daha yaşça olgun.
Tecrübe aranıyor.
Ama mesela şey bilmiyorsun yani hani B2B startupları kuran adamları gerçekten tanımıyorsun, etmiyorsun. Çok hızını biliyorsun. Yani Salesforce kuran adamı biliyorsun.
En büyüğünü biliyorsun. Aynen öyle.
Aynen. Orada da o adam bir de şey PR manyağı yani. Adam her yere kendini sokturtan falan böyle bütün gazetelerde kitap yazmış falan filan bir tip.
Yes.
Ama yani Marketo'yu mesela bir işte Barış biliyordur marketing tool'u olduğu için. Ama işte onun kurucusu 45 yaşındaydı yani.
Peki bir şey diyeceğim yani bu article sonucunda bizim algımız aslında bildiğimiz startuplar dolayısıyla İnsanlar gençken işler yapıyorlar. Çok zengin oluyorlarken şimdi aslında öyle değil ya ortalama 45'miş deyip şey yapıyoruz. biraz farkındalık mı sağlıyor bize? Yani aslında o farkındalığı sağlıyor mu? Çünkü aslında Samcan'ın dediğine göre işte Instagram gibi böyle B2C olan ürünlerin kurucuları hala çok gençler. Öyle bir kısım da var gerçekten.
Yani burada söylesen Samcan.
Aynen. Yani şey aslında bu dataya baktığın zaman şunu görüyorsun. B2B startupların, B2B evrendeki startupların başarı oranları biraz daha yüksek ve sayıları daha fazla. Tamam mı? Bu startupları da genellikle iş deneyimi olan insanlar kuruyor.
Evet evet. Yani tecrübe çünkü, çok beklendik bir şey oldu.
Şimdi şunu düşünüyorum. Volkan'ın hiçbir deneyimi olmasa ve 23 yaşında olsa zaten bu firmayı hayatta kuramazdı yani. İmkansız zaten. Tabii nasıl böyle bir problem görmüş olabilir? Ondan dolayı bu arada Paul Graham'in bu söylediği şeyin bilmiyorum referansını bakalım gerçekten böyle bir şey söylemiş mi? Söylemiş de olabilir çünkü dangalak dangalak şeyler söyleyip duruyor zaten.
Yani makale şey diyor, şakayla karışık şekilde söyledi diyor bunu. Yani şöyle cümleyi tırnak içinde şöyle kullanıyor makale. Yatırımcıların son noktası, bu da yatırımcılar demiş, çeviri yanlış olabilir ama Türkçe'yi okuyorum ben. Yatırımcıların son noktası 32'dir. 32'den sonra biraz şüpheci olmaya başlıyorlar diyor. Bence o girişimciyi kastetti. Biz bu çeviri hatası olabilir. Makale çünkü onu tartışıyor. Bu şaka yolu söylemiş ama bunu söylemiş yani adam. Öyle görünüyor burada.
Yani ben burada şey işte yani bana mesela bir tane girişimci gelse 45 yaşında ve desek işte Instagram'ı şey yapacağım falan. Bayağı bir skeptik yaklaşırım yani. Nasıl ya, yapacaksın? Hani, neyi anlıyorsun? Neyi ediyorsun falan.
Söylediğine paralel bir şey söylüyor zaten. Bütün detayı okumayacağım makalemde. Şey algısı da bunu bozuyor olabilir diyor. Yani gençler daha çok senin söylediğin gibi IT sektörünün varyasyonlarına işte onun gibi müşteriye daha çok dokunan tüketim teknolojilerine daha çok eğildiği için belki de yanlış bir algı var diyor. Çünkü girişimcilerin önemli bir kısmı da B2B'ye çalışıyor.
Tabii.
Ve onlar dediğin gibi daha yüksek yaşta.
Keşke şöyle bir şey datası da olsa. İşte girişimler yarattıkları yani o ne kadar doğru olur tabii bilmiyorum da şey anlamaya çalışıyorum. Revenue'ye göre şey yaşları, founder yaşları. Mesela en baştakiler mesela Instagram falan çok inanılmaz büyük yaratıyor. Ama onlar bence outlier. B2C ürünlerin çoğu çok az.
Evet, data olarak bakarsak ben de aynı fikirdeyim. Onlar outlier.
Kesinlikle.
Yani tabii sınır canım. Ötesi aslında geneli göstermeyen çok ekstrem örnekler.
Ama B2B'ye bakarsan orada çok daha düzenli bir data vardır. Yani 100 milyon dolarlık bir sürü şirket vardır. Ama B2C'de işte 3 tane 3 milyar dolarlık vardır. Geri kalanın hepsi 10 milyon dolarlıktır. Yani şey anlatmak için söylüyorum bunu. O yüzden o ortalamaya bakarsan aslında B2B yaşının aslında esas değer getiren yaş olduğunda çıkartabilirsin.
Doğru, olabilir.
Bu arada yani bu şeyi istisnalar kaydı bozmaz şey de var yani. Yani sonuçta mesela Türkiye'deki en başarılı B2B girişimcilerden birisi Hande sonuçta. Insider'ın kurucusu. Ve Hande'nin sonuçta Hande kaç yaşında? Hande benle eşittir muhtemelen. 33 yaşındadır.
84'lü galiba emin değilim.
Tabii, tabii. Yani Türkiye
35 yaşında.
Türkiye bu dataya tam uymuyor olabilir zaten.
Bir de Türkiye'nin
ama Hande exit ettiğinde de 5 yıl sonra falan Hande exit ettiğinde de aslında 40 yaşına falan olacak. Şey baktığında.
Bir de bu yaş aynen. Yani. Exit etme yaşı mı? Kuruluş yaşı mı? Çünkü arada 10 yaş, 10 yıl olması lazım.
Yani burada kuruluştan bahsediyor.
Evet. O zaman kurucunun kurduğu yıldır. O zaman aslında şey kurduğu yaşına bakmamız lazım. Evet. Şu anki çok alakadar değil. Ama sonuçta böyle şeyler olabiliyor da işte o zaman da hani ya zaten super talented böyle bir tane kurucu olunca o zaten böyle hani bir şeyleri kurtarabiliyor ama genellikle işte, bunun çok fazla olmadığını görüyoruz.
Çok çok bariz örnek Steve Jobs işte yani. Adam şey iPhone'u çıkardı. Hadi Apple'ı patlatan ürün iPhone.
Ama startup değil o.
Yok yok girişim. Ya bu şirketin de en yüksek doğruğa ulaştığı.
Apple gibi bir şirket var mı o listede? Yani dahil edilmiş mi?
Makalenin içinde bahsi geçiyor.
Ama adam Apple'ın ilk kurulduğu zaman Steve Jobs çok küçüktü.
Kurul
çok zaten Apple bir ama işte bak kurulduğu zamana bak. Apple tam olarak genç bir adam tarafından çünkü tüketicilere odaklı bir ürün yaptı. Yes. Tamam mı? Tüketicileri ama sonra firma adam oldu, büyük oldu. Zaten gönderdiler adamı. Yıllar sonra Steve Jobs 45 yaşına geri döndü.
O da çok exceptional bir şekilde geri geldi yani. Evet, hiç öyle bir şey duymuyoruz hikaye olarak.
Steve Jobs zaten başlı başına outlier. Bunu şey yapmak.
Ya işte bak bence biz buradan şu sonuca çıkıyoruz. Biz şu anda kimi örnek göstersek, kimi çok iyi biliyorsak onlar genelde outlier'lar.
Evet evet tabii canım evet. Bütün yani en tepede görünen şimdi bu makalenin içinde zaten şöyle bir şey o Steve Jobs konusunu şöyle açıyor. Diyor ki işte mesela çok tepedeki işte outlier, aykırı firmalar için, aykırı başarılı firmalar için de acaba gençler mi kurdu bunu diye de bir tartışmış bir bölümünde makalenin. Orada da diyor ki bu firmalarda da garip bir şekilde diyor, İşte Bill Gates'in, Steve Jobs'un, Jeff Bezos'un, Sergey Brin'in falan, Larry Page'i söyleyerek örnek veriyor. Diyor ki bunların da şirket piyasa değerlerindeki büyümenin zirve yaptığı yer adamların orta yaşları diyor. Yani zirve yaptı, büyümenin zirve yaptığı yer. İşte Steve Jobs'un 52 yaşında iPhone'u çıkardığından bahsediyor. İşte Jeff Bezos döneminde de Amazon'da da adam 45 yaşındayken en büyük hızlı büyümeyi yaşamışlar. Yani değişik. Bu makale biraz bunları tartışıyor. Ondan sonra da şeyden bahsediyor Samcan. Aslında senin orada yorumun daha değerli. Neden VC'ler gençlere daha yatırım yapmaya eğilimlidir diye bir eğilimli kısmı midir? Tartışıyor.
Ben öyle bir eğilim olduğunu düşünmüyorum ya. Yani onun da datasına bakmak lazım. Yani gerçekten öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Hatta yani şu anda mesela görüştüğüm bir tane startup. Görüştüğüm bir startup benim de date ettiğim startup.
Aynen öyle ama senin tam işin bu ya.
Sevişiyoruz bir tanesiyle.
Ya mesela onlar B2B bir iş yapıyorlar. Ama kurucusu 24 yaşında. Ve bayağı ben bayağı hani böyle
soru işareti.
Hiçbir şekilde sallamadım çocuğu. Dedim ki sen bunu yapamazsın, edemezsin bilmem ne falan filan diye. Sonra çocuk böyle 3 kez falan pivot etti. Bayağı hani traction falan filan almaya başladı. Hani bir şeyleri öğrendi falan filan yolda. Sonra şey dedim, ha tamam okey yani. Hani sen belli ki bunu yapacaksın. Bir de bu arada şey gitti. Self-service dediğimiz. Yani aslında B2B'nin daha consumer, tüketici odağına benzeyen tarafına gitti. Ondan sonra okey dedim. Yani yoksa normalde ilk yapmaya çalıştığı şey bir bayağı hani ayda ne bileyim 5 bin 10 bin dolarlık falan filan paraların ödenmeye çalışılacağı falan filan bir productivity aracı fantazi bir şey yapmaya çalışıyordu. Aynen imkansız yani bunu sen yapamazsın yani. Benle toplantıya gelsem ben zaten seni kale almam dedim yani şeye müşterin olsam yani. Hani,
Türkiye çapında.
Tunay'la falan görüştürdüğümü düşünemiyorum yani o türlü böyle şey böyle toplantıları falan gecikiyordu yani. Falan. Çünkü yani 24 yaşındayken ben de öyleyim yani toplantıya gecikiyordum yakalarım.
Kapıda bekletirim ben.
Hani, yani.
Şimdi burada bir toparlama yapıyorum. Arkadaşlar şu anda kesin eminim 24 ve daha alt yaşlarda bizi dinleyen insanlar var. Bu Sami Can'ın ve Tuna'nın davranışlarını tasvip etmiyorum. Onlar gibi insanlar yok olacak ve sizin gibi insanlar yükselecek bu
ama
dünyada.
Ama şu gerçeği unutuyorsun sen hepimizden daha katı bir adamsın.
İşte ben şu anda sizi yakalamışken böyle size atayım da bunu. Ya ben 24 yaşındaki insanlara 24 yaşında ben nasılsa onu bekle, o beklentiyle gidiyorum. O yüzden hiçbir şey beklemiyorum yani. Hiçbir şey yapmalarında şey yapmıyorum. Ben 24 yaşında ne kadar beynimde hangi nöronlar nereden nereye gidiyorsa o kadar.
Ama bak ben şahsen şunu söyleyebilirim yani. Ben zamana doğru düzgün yani bir toplantı set etmişsin o saatte gelmeyip bir saat sonra ya geliyorsa
tabii canım.
Makul bir gerekçesi yoksa.
İsterse 55 yani, yaşında olsun.
Ya evet ya ben ona yaşa bağlı bir şey söylemiyorum zaten yani. Onu
ben şimdi
yani.
Bir hemen kendi şey hikayemden bahsedeceğim. Şimdi bu
evet, kısa bir ara verdikten sonra tekrar konumuza
tamam,
devam edelim.
Pantolonunu aradı da bir ara.
Allah Allah ya. Barış ne kadar öküsün. Niye böyle bir şeyden bahsediyorsun?
Yanlış mı? Yalan mı?
Yalan değil de yani. Her bir detayını söylemek zorunda değilsin podcast'te.
Neyse. Dur bir toparlayacağım kendimi. Hayal edemiyorum bu sahneyi de.
Peki. En son Barış sen bir şey söylüyordun burada.
Yani şimdi söyleyeceğim şey hatırlıyorum da neyle bağlıyorduk onu şu anda unuttum yani. Hangi hikayeden sonra anlatıyorduk bunu?
Gençler kıyafet toplantıya geç kalmalı.
55
orada.
Yaşında olsa toplantıya geç
evet,
kaldığında.
Evet şey kariyer net.
Yes. Tamam. Ya şimdi şöyle bir durum var. Biz JustMob'da marketing tarafında çalışması için bir stajyer arayışındaydık bir zamandır. Bir iki hafta falan oldu. İşte Twitter'dan LinkedIn'den yazdım. Adaylar geldi. Bir adayın şöyle bir durumu oldu. Ondan bahsetmek istiyorum. Kariyer.net'te bir profil varmış ve büyük olasılıkla orada bir PDF export alma özelliği var ve oradan export alıp bize yollamış. Ben de eledim sırf bu şekilde bir CV geldiği için bize. Dediğim gibi bu birazcık şey algılanabilir, sert algılanabilir.
Sonra bize laf atıyor ya sanmıcım.
Hayır şunu diyorum.
Ya yani abi bunu, vallahi yani gerçekten.
Bunu yaparken şöyle bir şey var. Elenebilirsin başka bir trilyon tane sebep olabilir bir şeyden elenmen için. Bunun feedbackini vermek lazım. Feedbackini verdiğin durumda karşındaki adam kendini düzeltebilir. Ama bazen öyle durumlar oluyor ki adama o feedback'i bile veremiyorsun. Arada kaçıyor, gidiyor ve adam bunu bilmiyor ve herkese kariyer net şeyini CV'sini göndermeye devam ediyor. Bu dediğin gibi yani ben çok hassasımdır bu konuda. Başkası hiç umursamaz. Tam tersi Kariyer.net'ten PDF yolladığı için memnun olacak insanlar da vardır da. Böyle şeyleri
biraz çaba göster.
Uyanmak gerekiyor. Evet. Çünkü yani bu ne demek? Kendi kendine uyanamazsın. Ben yani birileri kendi kendine elinde hazırladığı custom CV'yi atarken ben Kariyer.net'ten onların atacağı zaman onda birinde hızlı bir şekilde PDF olarak atarsam avantaj sağlar mıyım diye düşünürken tam tersi elenebilirsiniz.
O yüzden zaten aslında evet, özgeçmiş hızla yapılacak bir şey değil ya, hızla yani, göndermene.
Ben o özgeçmişi hızlı aldığım için sevinmiyorum. Belki birileri seviniyordur ya da böyle hoşuna gidiyordur. Avantaj sağlıyordur. Ama genelde ben şunu öneriyorum, yani bu öneriyle bitireyim bu konuşmayı. Yani herhangi bir işe özel CV hazırlayın. Ben mesela bir kişinin de tam tersi şeyini de fark ettim. Ha, sen bayağı iyi bizim işe özel CV hazırlamışsın. Yani sen bizim dışımızda başka kaç yere özel CV hazırladın dedim. Çocuk çatır çatır söyledi. Şuraya şu CV hazırladım, buraya bu CV hazırladım. Bu bence doğru bir yol. Gerçek bir yol yani en azından. Yok ya ben
hiçbir marketing öyle olarak bunu demen çok doğru yani. Zaten hiç segmente edip ona göre reklam kesinlikle göstermek gibi.
Bu bence öne bile geçiriyor benim kafamda çocuğu. Çünkü olayın farkında ve daha iyi değerlendirilmek için elinden geleni yapıyor. Bu yanlış bir şey değil. Neyse sonuç olarak önemli olan şey bazı kriterleri tutturmak. Toplantıya geç gelmezsin. İş görüşmesine geç gelmezsin ya. Çok erken de gelmezsin bu arada. Yarım saat erken gelirsen o da kötü yani. 10 dakika erken gel. Geç de gelme. Erken de gelme. Yani bazı böyle genel geçer kurallar var. Bunlar olmadığı zaman bence çok şey kaybediyor insanlar ve ben burada şeyden de bahsetmiyorum, işte 24 yaşındaki çocuk tabii ki hatalar yapacak falan dedik ama bunu 30 yaşındakiler 40 yaşındakiler falan da yapıyor, görüyoruz. Ondan sonra insanlar diyor böyle neden benim başıma bu geldi falan. Şey yok yani bunun ne yazık ki yaşı yok, birazcık önemsemek şey yapmak gerekiyor. Neyse konuyu şeye tekrar getirmek gerekirse
yani makaleyi bağlayayım ben. Aha. Artık yani çok uzun bir makale değil zaten. Tartışma açmış bir yerde. Bir yerde de acaba diye sorularla bitiriyor. Mesela ya Samcan aksini söylüyor ama hani burada adamlar şuna getirmiş. Neden bazı VC'ler genç, özellikle genç yatırımcılara, girişimcilere, yatırımcılara diyor, genç girişimcilere mail ediyor. Hı hı. Neden onların peşine düşüyor acaba diye bir tartışma açmış. Buna iki ihtimal söylemişler. Bir tanesinde şöyle basit bir yanlış algı ve varsayım var diyorlar. Girişimcilik için sihirli iksir gençliktir. Hmm. Bu işte algı, aslında bu algı başında da konuştuk, Sami Can da söyledi, aslında bu yanlış. Böyle bir sihirli değnek de yok, böyle bir sihirli iksir de yok. Bu bir ihtimal olabilir diye tartışılıyor. İkinci bir ihtimal de aslında en büyük işte bu tartışmalı. Şu söyleyeceğim şey, Savcı'nın yorumunu dikkatle bekliyorum. VC'ler aslında en büyük büyüme potansiyelini aramıyor olabilirler. En fazla kar, yani nasıl diyelim?
İkisi niye koreli değil?
En iyi anlaşmayı arıyor olabilirler. Yani
VC'ler gençlerle daha iyi mi anlaşıyor?
Evet.
VC'ler de mi genç?
Hayır. VC'ler gençlerden daha fazla para kapabiliyor.
Daha çok oran olabilir çünkü tecrübesizler.
Daha pozitif, kendi açılarından daha fazla kar temin edebilecekleri anlaşmalara zorlayabiliyorlardır diye düşünüyorlar.
Mantıklı. Gençleri. Ama evil ya.
Orada Samcan'ın yorumunu merak ediyorum. Bu bir tartışma olarak konmuş. Bu böyledir diye
böyle
iddia etmiyor.
Böyle bir taktiğin var mı?
Taktiğin. Samcan harbi.
Yok ama doğru. Özel olarak böyle bir taktiğin yok. Ama şöyle bir şey var. Mesela şunu düşün. Böyle ne bileyim 40 yaşında İşte ya şöyle düşünelim ya, Tuna 40 yaşında dedin, ondan sonra Tuna'nın
yaklaştım ben 40'a.
Evet aynen. Tuna mesela dedi ki abi işte ben Excel'de bir makro ile bir şey yazdım ve hani bizim bilmem ne de şunun optimizasyonunu böyle böyle yapıyor. Hı-hı. Ben bunu bir yazılım olarak şey yapacağım, hani yapacağım. Zaten aslında kod bazında şöyle yaptım falan filan dedi. Şimdi bir zaten Tuna'nın fırsat maliyeti daha yüksek, tamam mı? Yani Tuna'yı koç holdinginden çıkartmamız lazım OPEC'ten falan. Bir yandan Tuna benimle deli gibi negotiate eder yani, döver beni. Hı hı. Bir yandan da şey yapar yani, hani ben dedim ki ama şöyle Tuna ertesi gün bütün gece çalışır ve kodu yazıp bilmem ne yapar falan filan ve böyle hatta gider müşteri bağlar falan. Hani bu tarz şeyleri yapması daha kolay olduğu için eli daha dolu bir şekilde geliyor. Ondan daha dolayı fazla başarı oranı yüksek olsa bile ben en başta o kadar hisse alamayabilirim.
Daha fazla challenge eder seni yani bir VC'yi.
Aynen. Aynen. Evet. Olabilir ama yani hani bu bir yatırım stratejisi olur mu artık? Yok artık yani hani.
Çok çok üzücü, çok lame yani. Loser bir yatırım stratejisi olur ya. Bu kadar yani desperate olamazsın ya.
Gençleri sömüreyim falan diye.
Yazık ya. Öl ya.
Öl.
Bir diğer şey de aslında şu olabilir. Belli bir yaşın üzerinde olanların başarı oranı daha fazla olabilir ama oradaki de girişimci sayısı o kadar fazla olmayabilir. Hı. Neden? Çünkü belli bir yaşın üzerinde olduğunda aslında şey, hatta vintage diye bir şey var. Daha önce de bahsetmiştim. Yatırım yılları var, dönemleri var. Neden? Çünkü ekonomik krizler olduğunda genellikle bu 35-45 yaş aralığındaki orta seviye ya da ortanın üstü olan seviyedeki çalışanlar dökülüyor şirketlerden. Hmm. Şirketler göndermek zorunda kalıyorlar çünkü kriz oluyor falan filan. Ve bu dönemlerde çok iyi girişimciler çıkıyor. Ama evet, ama normale baktığında adamın fırsat maliyeti çok yüksek olduğu için niye giriş, yani bir de şey yani hani tamam okey girişimcilikten belki daha fazla para kazanacak ama iyi bir kariyere geldiğinde güvenli bir şekilde yine de iyi para kazanıyor adam.
Gitgide ayrılmaz.
Ondan dolayı zorunda. Evet, ama gençler daha şey olduğu için o havuza, evet aynen, bir de Amerika datası çok fazla skew ediyor tabii. Çünkü yani girişimcilik dediğinde Çin'i dışarı çıkarttığında Çin dışındaki girişimcinin de zaten %75'i yine hala Amerika'da oluyor. Avrupa datasında çok fazla bir şey yok. Amerika'da da aslında VC dünyası arkadaşlar inanılmaz rekabetçi. Çok fazla VC var. Bunlar sürekli bir şekilde bir şey bulmaya çalışıyorlar.
Evet.
Ve ondan dolayı sürekli bunlara saldırıyor olabilir. Yani o da datayı bozuyor olabilir.
Aynen yani işte şey, girişimci enflasyonu var belki orada. İşte fazlaca aynen, girişimci var, evet. Ama çok da unicorn belki denk gelmiyor. Çok VC var aynı zamanda. Hı-hı. Bunlar elinde bir portföyü dağıtmak ve para kazanmak üzerine kurulu oldukları için belki de şey, böyle ne diyeyim, kısa vadeli hemen yatırayım. Kardan alabildiği yani kadar şeyden, alayım. Pozitife döndüreyim o yatırımı.
Genç adamın riski daha fazla ya. Daha az başarılı olma ihtimali var ya. Ben öyle düşünüyorum.
Ama kar payını yükselterek olasılık yükseltiyor.
İşte aynen yani.
Beklenen getiriyi yükseltiyor.
Ben bu muhabbetten şeyin eşit olduğunu düşünüyorum. Genç adam daha çok risk, daha çok oran eşittir. Yaşlı daha az risk, daha az oran.
Bunu ayrıca belki. Yani
bu matematiksel... Bunun yaklaşık olması gerekiyor ya. Birbirine çok yakın olmasını bekliyorum ben. Çünkü
yani ekonomik olarak öyle olmasın.
Bir denge yani oluşacağını varsayıyorsun. Olabilir yani, en nihayetinde oraya gidebilir tabii ki. Bu da bir piyasa. Çünkü.
Sadece belki bunu değiştiren şey yaşlılığının bulunma maliyeti çok fazla. Genci daha kolay bulursun. Genç ayağıma geliyor, yaşlıyı ben buluyorum falan gibi şeyler olabilir.
Evet, olabilir. Hı. Yani özetle makale
bunu... Mesela şöyle şeyler de oluyor bu arada. Mesela siber güvenlikte görüyoruz bunu. Adam mesela 40 yaşında. Daha önce de 2 tane startupta çalışmış, siber güvenlik startupında. Adam mesela çıktığında zaten hani çok önü kapalı bir ortama çıkıyor yatırım aradığında. Yani zaten yatırımcıları belli. Hı hı. Ben mesela Amerika'ya gidip yatırımcı olsam o adamla hiç konuşamıyorum bile. Çünkü adam zaten atıyorum McAfee'de çalışıyor. McAfee değil yani. Bir öyle şeyde çalışsın işte. Ulan oha, adlarını unuttum.
Kaspersky diyecek, ajan çıkacak falan.
Yok, Kaspersky şey ya, şeyden, İsrail'den gelmiş bir tane yeni başarılı CyberArk'ta mesela çalışıyor. Hı. Tamam mı? CyberArk artık plato yaptı. Adam buradan ayrılacak 40 yaşlarında falan. Zaten CyberArk'ın yatırımcısını tanıyor. CyberArk'tan ayrılıp şirket kurmuş olan adamların yatırımcılarını tanıyor. Bilmemleri tanıyor. Onlarla konuşuyor. Bunlarla konuşuyor. Ondan dolayı çıktığında zaten Sami Can'la görüşme ihtimali zaten çok az yani. Yani Sami Can onu hunt edemez. Hı. Zaten adamın etrafında var. Ondan dolayı orası bloke oldu. Aynen.
Yes.
Burada CyberArk gibi dedim. Biz de CyberArk kullanıyoruz.
Öyle mi? Hmm. İlginç.
Öyle.
Nasıl? Abi açık yerlerde siber güvenlik ürünlerinin isimlerini söyleme. Çok
ne olacak ya?
Güvenlik açığı verdin şu anda.
Aa.
Ya işte CyberArk yeteri kadar kendine güveniyorsa.
Bu yani McAfee kullanıyoruz demek gibi değil mi abi?
Aynen öyle.
Ama abi McAfee'ye özel şeyler var. Açıklar var.
Cyber yani, security ya, tool'uma güveniyorum. 50
tane tool'dan bir tanesi ya bu.
Onu da kontrol eden bilmem ne var falan.
Tabii.
Aynen. Ama yani dikkat edin, gerçekten bunlar çok şey, tehlikeli konular olabiliyor. Mesela bir tane şey vardı. Yine geçen günler dinlediğim podcast'te. Adamın teki LinkedIn'e şey yazıyor. Oh, sonunda işte bilgisayar açılış şifrem, Windows şifrem ve e-mail şifrem aynı oldu. Çünkü yani bu... Tuna bunun ne kadar zor ve gıcık bir şey olduğunu biliyorsundur sen.
Ultra yani. Gıcık yani. Olmaz.
Çünkü sürekli bunları zorla değiştiriyor. Sistem ve böyle sinir krizi falan geçiriyorsun. Sonunda
hepsi aynı oluyor. Hepsi birden yani. 8'e hepsi dönüyor.
Ve sonra şey diyorsun. Oh be falan filan diyorsun. Bunu paylaşıyorsun ve mesela ondan sonra adam yani bir tane şifreni bildiği için bütün sistemlerini hackliyor ve bütün datanı çalabiliyor. Yani tabii, gerçekten tabii. Bu derece sapık bir şekilde hacklemeye çalışan insanlar datalarına bakıyor. Aynısı bir anda çok konu değiştirdi ama sonra baktım.
Yok önemli değil. Yani şey özetle burada bir tane daha cümle var onu da söyleyeyim ve geçelim bu konuyu. Eğer bir girişime yatırım yapacak bir VC'sen ve elinde iki tane aday varsa ve yaş dışında hiçbir şey bilmiyorsan büyük olasılıkla yaşlı olan daha başarılı olacaktır diye bağlıyor.
Ya öyle bir modelleme var mı ya?
Öyle bir şey olmaz. VC olarak tabii ki sadece yaşlı güzel, bakarım.
Arkadaşlar o kadar çok param var ki şimdi sadece yaşınıza göre yatırım yapıyorum. Sıralanın bakalım.
Delilik o.
Çok komik ya. Peki, keşke öyle.
Bu konuyu da bu tartışmayı da böylece kapatalım
şey,
yani.
Ya bir şey söyleyeceğim. Bu benim aklıma şey getirdi. Bu Shark Tank, Dragon's Den gibi şeyler vardı. Türkiye'de falan da vardı. Onlar devam ediyor mu? Hiç fikriniz var mı?
Ben hiç görmüyorum. Uzun zamandır görmüyorum.
Amerika'da devam ediyor mu?
Devam ediyor.
Ediyor mu?
Amerika'da devam ediyor. Türkiye'de var mı diyor?
Bence Türkiye'de bir yapmalıyız ya. Ya. Yapsak mı Türkiye'de?
Oldu ya Türkiye'de bir dönem.
Oldu. Hatırlıyorum işte. Şu anda yok ya. Neden
şey
yok?
Vardı hatta hatırlıyorum. Nevzat Aydın vardı. Tabii, galiba, vardı şey vardı. Bu Big Chef'in kurucusu olan hanımefendi vardı.
Şimdi şöyle bir çağrıda bulunuyorum o zaman. Yani biz tabii ki yatırımcı olmadığımız için ve paramız olmadığı için bunu yapabilecek insanlar değiliz. Ama ön ayak olabiliriz bence. O ortamı sağlayabiliriz ya. Yok mu hiç bizi televizyondan dinleyen birileri ya? Ana akım.
Televizyonda.
Allah Allah Barış ya. Sürekli garip çağrılar yapıyorsun.
Ya bence bu şey olması lazım. İnsanlar saçma sapan şeyler izleyeceklerini bunu izlesinler.
Böyle yerel kanallarda falan çıkıyormuşuz.
Olur. Ya herhangi bir kanal olur ya.
Olta TV falan.
İskoçya'da bile dinlendiğimize göre bir televizyonda çalışan birisi.
Evet İskoçya dedin oradan konuyu bağlayalım. Aynen öyle.
İnanılmaz bir şeydeyiz ya. Ünlülükteyiz şu anda. İskoçya'da bir kişi bir dinlerken diğeri de onu duyup aa evet ya girişimci muhabbetini dinliyorlar diyebiliyor arkadaşlar. Bu gerçek yaşanmış bir olay. Evet. Şimdi Slack'e girip bakıyorum.
Slack'te geçen gün bir mesaj görünce böyle gözlerimiz açıldı. Şey,
Cihangir zaten o yanında İskoçya bayrağı var. O zaten orada yaşıyor biliyorum yani bütün konuşmalarından da okuduğum kadarıyla. Onun yazdığı bir şeyi okuyacağım şimdi size. Hatta sen mi okumak istersin?
Yok buna? Ben yani okumaya gerek yok. Direkt ana fikrini söyleyeyim. Trafikte yanlış hatırlamıyorsam trafikte ışıklarda.
Evet kırmızı ışıkta.
Arabayı yanındaki arabanın camı açıkmış herhalde şeyi duyuyor. Radyodaki müziği.
Bulutlu havalar soğuk değil mi ya cam nasıl açık oluyor?
Bilemiyorum.
Şüphelendim.
Bak şimdi şey arabadan radyodan şeyi duyuyor girişimci muhabbetinin giriş müziğini duyuyor ondan sonra ya acaba müziği mi dinliyor sadece falan diye düşünüyor ondan sonra bizim merhaba ben Sağımcan merhaba ben Barış konuşmasını duyunca böyle bir şey oluyor adam aa burada da dinleyen birisi var girişimci muhabbetini diyor sonra ışıklardan sonra ayrılıyorlar birbirlerine.
Bizde Edinburgh'da dinleyen camı açık kişi kim? Kırmızı
evet, kim o? Aynen. Kim o arkadaş?
Aynen. Slack kanalına gelirse çok iyi olur.
Artık itiraf.com gibi olacağız böyle. İnsanları buluşturacağız.
Bir İskoçya meetup.
İskoçya'da bence bizi dinleyen iki kişi var. Onlar da bir kozmik bir durumla karşılaşmışlar.
Ama abi İskoçya zaten biraz şey. Yani çok bir yer değil. Edinburgh dediğin yer. Yani
tamam 10 kişi var ya. İkisi abi, bizi dinliyor.
Yani aynı anda kırmızı ışıkta yan yana gelecek de o anda canım. Dinliyor olacak. Bunlar kozmik hakikaten.
Ama gerçekten yani sonuçta kaç var mıdır 500 bin falan nüfusu bence öyle bir şeydir bilmiyorum.
Herhalde.
Ama iki kişinin iki Türk diye varsayıyorum yani. Yan yana gelmesi zaten bir olay. Üzerine girişimci muhabbetinin ikisini biliyor olması böyle bayağı kozmik bir açıklaması olabilir bunun yani.
Vay be. Tam selebriti oldum Barış ya.
Ben evet ya ben ne yapacağım sizi açtım ben ya.
Sokağa çıkamıyorum
siz falan. Beni artık tutamıyorsunuz ya. Tek başıma aldım yürüdüm.
Yani Edinburgh'un nüfusu ne kadarmış? 482 bin iyi bilmişsin.
Aa, adam direkt tutturdu ya. O güncel de değildir yani. 500 lira o bugün.
Aynen bugün doğan çocukla şu anki de çocukla 5 yıl olmuştur.
Şey artıyor mudur sizce Edinburgh'un nüfusu ya? Tabii ki de artmıyordur.
Bence orası göç alıyordur o yüzden.
Olabilir.
Ona evet. Da bakabiliriz istiyorsan. Son birkaç yıla bak. Artış görürüz.
Oradaki arkadaşlara da selamlar olsun o zaman.
Evet. Gerçekten ben bu arada o yani Cihangir'i biliyoruz. Cihangir olmayan diğer İskoçya'da Edinburgh'da bizi dinleyen arkadaşı merak ediyoruz. Ve belki bir İskoçya meetup'ı yaparsınız. İki kişi.
Pub'da.
Ya sen geçen gün dinliyordun değil mi? Evet ben de dinliyordum. Nasıl? Çok da güzel değil ya. Bıraktım zaten o günü.
Ondan sonra başka muhabbete geçirip falan.
Bu arada yurt dışına gittiğinde podcast falan dinlemek bayağı, yani bayağı yurt dışında kalan bir insan podcast dinlemek istiyor. Hı. Çünkü zaten radyo dinleyemiyorsun. Bir yaban, yani Türk birilerinin sesini duymak istiyorsun falan. Ama ben de ilk Amerika'ya gittiğimde bayağı böyle sürekli CNN Türk'ün o zaman podcastleri vardı. Oradan podcast alışkanlığı öyle edinmiş
düşünsene
olabilirim.
Düşünsene ya, yani. Türkiye özlemini bizle gideriyorsun. Ya alakası yok öyle. Hiçbir.
Eyvah yani.
Buram buram Türkiye kokuyor böyle. Kokuyor ne demek ya? Kokuyor. Neresi kokuyor acaba?
Neyse. Gerçekten bu bölüm kontrolden çıktı yani.
Neyse ya. Şimdi hemen yorumlar gelecek ya. Bazı bölümleri de çok kötü yapıyor falan. Yapacak bir şey yok. Bazen kafamız dağılıyor.
Evet.
Benim son aldığımız bir 10 yorumda falan sürekli sana laf soktular ya. Onu çok seviniyorum ben. Yani.
Sürekli bana mı
çok
soktular?
Çok teşekkürler. Evet.
En son ama yok canım. Barış Reis parti kuru oy verelim sen, dediler yani.
Sana laf soktukça sanki bana sokulmuş gibi bir algılıyorsun galiba.
Allah Allah ya.
Neyse, 7 yorum var mı bu arada iTunes'da? Hiçbir fikrim yok.
Görmedim ben.
Bakın şeyde yok, ek sözlükte yok.
Diğer konu.
Son bir tane daha konu yok muydu ya?
Son bir tane daha konu yoktu ya.
Nasıl yok?
Sen şeyden bahsetmişsin. Yani notunu aldırmışsın bize. Samcan Collectors Park.
Yok, Collectors Park fon aldı. Ben ondan bahsetmek istemiyorum aslında. Onu en yazdım. Son telefonda şey konuştuk ya. Buldum buldum konuşalım dedik ya.
Buldum buldum konuşmayalım dedik ya.
Bence konuşalım ya, o bir vaka.
Ama ya işte sıkıntı şu, böyle konularda kesin bilgiye sahip olmadan biraz atıp tutmak beni şey yapıyor, geriyor. Yani çoğu şeyle ilgili atıp tutuyoruz ama ne derler, bu kadar kritik konular değiller bence. O yüzden deyip.
Ya tamam, anladığımızı anlatalım bence.
Yani en azından bu kadar söyledik.
Dinleyenler bir bilsinler yani.
Tamam, buyurun Samcan Bey, ne anladın?
Yani sen başlasana.
Bir tweet. Ama böyle bir şey olabilir mi? Ben konuşmak istemediğimden bahsediyorsan bunu
tamam,
atıyorsun.
Sen vakayı söyle, neler olmuş. Samcan yorumlar onları.
Tamam, okey. Buldum buldum diye bir startup vardı arkadaşlar. Bilenleriniz biliyordur. Buldum buldum da böyle neye benziyor? Bir milyoncu mu denir? Değil mi yani?
Yani eşantiyoncu gibi
ya,
aslında.
Hediyelik eşya. Evet, hediyelik eşyacı gibi bir startup düşün. Yani e-ticaret sitesi.
Evet.
Ve hani
yılın en iyi annesi Oscar'ı mesela. Böyle şey.
Aynen hani o tarz şeyler var işte. Bir sürü böyle incik incik şeyin olduğu bir yer. Benim bildiğim kadarıyla Hasan Aslan Baba'dan yatırım aldılar.
Doğru. Zaten bayağı bir zamanı var yani. Bilmiyorum 5-6 senelik minimum bir startup.
Bayağıdır, uzun zamandır bunlar şeydilerdi. Ondan sonra benim bildiğim kadarıyla bir de şeye girdiler. Böyle hediye baskı bir şeyler. Yani mesela atıyorum.
Ya fiziksel yerlerde de şeyleri var. Fiziksel yerler, evet. Dediğim alışveriş merkezlerinde kiosklar falan da var. Öyle bir tarafı da var. Yani.
Aynen. Bir yandan böyle bir matbaa tarzı bir işe de girmişlerdi. Şey galiba. Böyle bir kartların üzerine bir şey yazma mıydı? Hani böyle kendi hediyeni kendin yap mıydı? Öyle bir şeyleri de vardı galiba. Sonuçta uzun zamandır da bu işi yapıyorlardı. Sonra böyle bundan yaklaşık bir 5-6 hafta önce, aslında önce bir Twitter'da bir dedikodular dönmeye başladı. Buldum buldum çok kötü durumda. Şunlar oluyor, bunlar oluyor falan filan diye. Ondan sonra da şey oldu. Buldum buldum kurucusu çok uzun bir tweet storm'la başına gelenleri anlattı. Bu arada tabii hikayenin iki tarafı var. Yani birisi çalışanların tarafından onların yazdığı şeyler var. Çalışanlar diyor ki bizim maaşımızı ödemedi. İşte maaşımızı ödemeden işte şunları şunları yaptı, bunları bunları yaptı ve şirketi hani içini boşaltıp gitti diyor. Buldum buldum kurucusu da diyor ki ben kesinlikle böyle bir şey yapmadım. Ben işte aslında şirketin içerisindeki şeyleri satıp şirketin olan borçlarını kapatmaya çalışıyordum falan gibi bir açıklama yapıyor. Ama sonuçta bayağı bir dramatik yani olay. Hani böyle yani benim için parçalandı. Tarafı okurken de yani kim haklıdır kim haksızdır falan kesinlikle yorum yapmak istemiyorum. Çünkü yani hani
bilmiyoruz.
Şey çok kötü bu arada yani bir şirketin böyle bir durum içerisinde giriyor olması. Şirketin yani iç yönetimsel problemlerinden kaynaklanan, kötü yönetildiği için de şirket batıyor olabilir. Ekonomi çok kötüye gittiği için de batıyor olabilir. Yani ortalama yönetiliyordu ama ekonomi bir anda kötüye gittiğinde iyice tepe taklak dolmuş olabilir. Ama her neyse sonuçta o batma anı hiçbir zaman yani hadi arkadaşlar hoş, çok güzel bir şekilde battık değil, hadi el sıkışıp gidelim falan diye bir durum olmuyor zaten ve haklısı haklısızı çok zor belli oluyor. Evet,
sancılı duruyor süreçler haliyle.
Aynen, yani onu anlatmak falan filan çok zor ama yani gerçekten hani bu durumun içerisinde olmuş olan herkese geçmiş olsun yani, ne diyelim yani, ne diyebiliriz bilmiyorum. Barış sen yorum yap, sen yani böyle olay... çok güzel yorum yaparsın.
Hayır, şunu söyleyeceğim, şimdi hep iyi şeylerden falan bahsediyoruz ya, şu exit etti, şu şu kadar büyüdü, şu şuraya gitti falan. Şimdi böyle şeyler de var, böyle şeylerin de konuşulması gerekiyor. Hı. Ve böyle şeylerde ne derler, yani Trendyol Alibaba olayında bir gerçek var ya, fact, adamlar 750 milyon dolar diyor her yerde ve biraz da orada burada bu bahsediliyor ve bunu biz kabul ediyoruz, devam ediyoruz. Bu olayın da gerçeğini öğrenmek biz yani ekosistem için çok önemli. Çünkü ona göre bir tavır alacağız ve ona göre kendimizi konumlandıracağız. Bunu öğrenemiyoruz. Bunu öğrenemediğimiz için ben sinirleniyorum mesela. Madem öğrenemiyoruz, o zaman neden maruz kalıyoruz?
Niye bu bilgi açığa çıkıyor? At, at bu ortalığa dökülüyor.
Işte beni rahatsız ediyor. Bu olayları, yani hiç kötü olaylardan bahsetmeyelim demiyorum. Kötü olaylar varsa
ondan ders alınacak şimdi.
Ama yani emin olmamız lazım. Şimdi böyle iki taraflı olay olunca düşünsene, Alibaba biz yatırım yapmadık diyor. Trendyol yatırım aldık biz Alibaba'dan diyor. Ama bir şey olabilir mi ya? O zaman da ona karşı, ona da böyle gıcık olurdum. O zaman ne oluyor ama, gerçek yani yalan söyleyen biri var ve yalan söyleyen zaten tamamen siliniyor. Kimse bir daha ismini şey yapmıyor bile, konuşmuyor bile. Şimdi bu şu anda da bu olacak ama bilemediğimiz için ben yorum yapamıyorum o yüzden. Bunu bilememek de beni sinirlendiriyor. Bu artık dava mı açıldı, ne oldu, neden insanlar çıkıp böyle bunun üzerine daha çok konuşup neden yüzleşilmiyor gibi şeyler var aklımda.
Evet.
Yani herkes için daha iyi. Yani ben şunu beklerdim açıkçası, özellikle bizim ekosistemden, girişimcilik ekosisteminden. Ya kötü şeyler oluyor. Kötü şeyler olunca da hani öğreneceğiz, ders çıkaracağız, bir daha yapmayacağız gibi şeyler var ya. Hı hı. Bu her taraf için geçerli. Madem böyle bir durum var, belli ki kötü bir durum var. Hı hı. Konuşalım, öğrenelim. Hani ekosistem geliştiriyordu, herkes geri vermek için çok hevesleniyordu falan. Bu taraflar eksik kalınca o zaman ben samimiyetten şey yapıyorum, şüphe duyuyorum. Bu arada
yani gerçekten direkt... orada adli bir durum olabilir ama yani dolandırıcılık yapılmış olabilir. O zaman bu tarz tatsızlıklar biraz daha fazla ortalığa dökülüyor.
İşte yani gerçekten legal bir durum yani varsa sonucunu bekleyebiliriz. Evet, sadece tabii öyle bir şey olup olmadığını da bilmiyoruz ya.
Bilmiyoruz tabii.
Sürünceme de bir şey. O yüzden ben aslında çok konuşmak istemedim. Yani sürünceme tam bir magazin.
Ama ilginç bir olacaktı konuydu yani.
Ya böyle şeyler duymadığımız yerlerde de çok oluyordur. Bir tane startup vardır, seed almıştır. Sonra içeride bir insanlar birbirini bıçaklamıştır, ölmüşlerdir.
Gasp edilmiştir para falan.
O nasıl bir hikaye?
Güzel bir dizi şeyi oldu bu.
Yani ya böyle drama kesin yaşanıyor da duymuyoruz. Duymamamız da öyle küçük durumlarda normal ama ortaya çıktığı anda şey oluyor. Merak uyandırıyor. İyi ya da kötü olaylarında detaya girilmesi ve hani ders alınıyordu ya, çok güzeldi her şey. O tarafa girmemiz gerekiyor. Neyse yani.
Ya işte ne yazık ki şöyle bir şey var. Zaten bunu çok fazla konuşuyoruz. Bu Fuck Up Nights'a olan tepkimi beni tanıyanlar ve podcast dinleyenler biliyordur.
Neydi?
Mesela Fuck Up Nights'ı ben... Sesi mi gitti?
Yok sen şöyle girelim. Bir hiç bilmeyenler için. Fuck Up Nights nedir? Sen neye tepki gösterdin? Öyle yapalım.
Ya, Fuck Up Nights diye bir şey var aslında. Ve tamamen temel amacı hani neleri fuck up ettim diye. Yani nelerde hata yaptım da bu hale geldik diye anlatmak aslında. Hı-hı. Yani mesela Türkiye'de bu işte İstanbul'da, Ankara'da uygulanıyor. İkisine de ben gittim. İkisi de comedy club gibi oluyor. Yani böyle komedyenler çıkıyor.
Ben de bir kere gittim.
Girişimciler.
Üzgün oldum.
Böyle... Ya adam işte şey diyor, ne bileyim abi ofise gireceğim, işte ofisin anahtarını unuttum falan gibi böyle bir garip bir hikaye. Abi nasıl yani, bu fuck up mı yani böyle?
İşte ofisi temizlemek zorunda kalmıştım bir kere, işte çay koydum falan.
Yani hani,
eğer hakikaten böyleyse zaten şey, hakikaten komedi şov olmuş, stand up yapmaya.
Ya komedi şov ihtiyacı olabilir bu arada, insanlar gidip girişimci ama girişim sahipleriyle eğlenmek istiyor olabilirler de amaç fuck up değil.
Yani amaç o değil orada.
Ya ben şu olayı bitiriyorum şimdi, abi ben tabii ki çok zorluklardan geçtim ve işte o kadar düştüm ki günün birinde çay koydum. Ya sen ne diyorsun ya?
Bu ne ki bu şimdi?
Bu mu zorluk ya?
Bundan ders mi çıkaracaklar?
Yani ben bundan ders, ben 20 yaşındayım ve diyorum ki çay koyacak kadar düşersem çok düşmüş oluyorum.
Acaba bu şey mi ya? Egoya yönelik bir çöküşün
ya bu insan...
çöküşü fuck up diye mi anlatıyorlar? Yani adam benim title'ım CEO ama ben çay koydum kendime falan. Bu mu?
Bu arada bu
İşte bu fuck up mı yani? Gerçek fuck up mu?
Şeyinden bahsediyorsunuz. Konuşmasında geçen bir şeydi bu. Ona mı referans verdiniz bilmiyorum ama o Yok, bak, o komik olsun diye yapılmış bir konuşma bir örnek. Çok komik fakat nice şey değildi.
Bir referans
ama gerçekten böyle, gerçekten böyle şeylerden bahsediliyor. Gerçekten böyle şeylerden bahsediliyor.
Ben bu arada tesadüfen de onu söyledim. Kim dedin?
Serdar Kuzuloğlu.
Öyle mi?
Hayır, yok, bir, onu bilerek yok, isim söylemedi Barış da. Evet. Yani sonuçta şey, bunun gibi bu minvalde şeyler konuşuluyorsa yani.
Yani gerçekten böyle zorlanıp kanter durumunda olmayan şeyleri zorluk olarak gösterip ondan sonra aslında ondan sonra da işte şirket aldı başına gitti ve çok başarılı olduk diye dönüyor ya o hikaye. Hayır abi, şirket hiç başarılı olmadı. Ben de bütün paramı kaybettim. Hayatım boyunca borç ödemek zorunda kaldım ya. Bu bayağı riskli bir şey yani. Şu anda da işte maaşımın yarısı o borçlara gidiyor. Hayatım boyunca da bunu ödeyeceğim. Büyük olasılıkla da işte hiçbir zaman bitmeyecek o. O yüzden işte 2 ayda hapis yattım vergi ödeyemediğim için falan. Abi bunu hiç duyduk mu ya bunu?
Bu ultra fuck up işte.
Evet, ama gerçek oluyor. Bu arada bu yani. Hani, olan şeyler bu.
Yani girişimcilik öyle toz pembe Instagram milyonlar da hapse girmeye göz alıyor musun?
Kan ve gözyaşı yani aslında.
Bir de bunu böyle demoralize edici bir şey olarak da söylemiyorum. Gerçek cesaret budur yani. Ben girişeceğim abi, bir yolunu bulacağım. Ya bulamadım.
Sonuçlarına katlanacağım. Evet.
Yani öyle. Yani her zaman iyi olmuyor. İşte
ya da mesela şey de oluyor yani. Başarılı olduğunda bile çok başarısız olan insanlar var. Mesela atıyorum çok idealist bir şekilde ben deep tech firması kuracağım deyip başlayıp ondan sonra oradan tamamen böyle tepe taklak o şirketi batırıp ondan sonra da gidip mesela oradan aldığı böyle bir fikirle çok kötü hiç istemeyeceği bir şirket kurup onunla başarılı olmuş girişimci tanıyorum ve depresyonda mesela nefret ediyor yaptı işte.
Evet. Mesela ilk böyle yani, bu arada bence yine biz buna ön ayak olmalıyız yani. Tabii insanları şey yapamayız ama belki daha anonim olacak şekilde onlardan bu hikayeyi tam duyup
formatla alakalı problem var. Yani şimdi şöyle bir şey var. Meksika'da başlamıştık galiba Fuck Up Nice. Orası da böyle olmuş zaman içerisinde. Yani Comedy Club'a dönmüş. Çünkü bence şöyle bir şey var. Bence zaten bunları arkadaşlar ulu orta anlatmayın insanlara. Herkese anlatmayın yani. Ama şu gerekiyor. Bununla alakalı doğru formatın hani bu Alcoholics Anonymous, hani bu anonim alkolikler şey vardır ya, yani herkes geçer ve böyle anlatır falan ama orada duran, orada konuşulan her şey orada kalır. Kimse gidip şey yapmaz falan. O tarz bir formatta anlatılması lazım.
Bence çünkü o olayı yaşayan insanın illa anlatmasına gerek yok. O böyle bizim gibi mediumlar bularak sözlerini açığa çıkartabilir. Yani anonim olmak bence kritik orada. Çünkü ben hayatım boyunca borç ödeyeceğim demek istemiyor olabilir insanlar. Öyle bilinmek istemiyor olabilir. Ben o tabii, hakkı tabii veriyorum.
Yani şey diyorsun yani. WikiLeaks gibi girişimci muhabbeti leaks
ama hayır, biz yapalım ifşa etmeyeceğiz ki aslında şöyleydi. Evet,
yani adam söylemek istemiyordu da biz ortaya döktük falan. Şey araştırmacı gazetecilik falan.
Şu anda gerçek bir olaydan bahsedeceğiz. Şöyle şöyle bir şey oldu ve şu arkadaş hapiste falan. Bundan bahsedebiliriz.
Yani evet, orada yani Fuck Up Nights'ın ana amacının ortadaki hatadan ders alıp onu tekrar etmemek üzerine hikayeler olması gerekirdi.
Ya da bilmiyorum, insanlar daha yumuşak pembe hayatlar yaşamak istiyor ve buna fuck up deyip yine de başarılı olduklarını hissetmek istiyor ve
ha, bu arada öyle de bir şey var. Yani insanın kendisinde çok büyük bir bias var mesela şeyle alakalı. Yani mesela diyelim ki her şey çok kötüye gitti. Her şeyin çok daha kötüye gideceğine dair ve çok başarısız olduğuna dair çok büyük bir şey oluşturuyorsun. Ama ondan sonra bir şeyler iyiye gittiğinde de her şey hep süperdi ve zaten ben mükemmeldim falan dedi.
Hani insan beyni de öyle çalışıyor ya, kötü şeyleri unutuyorsun.
Aynen, insan beyni de öyle çalışıyor. Aynen. Yani insan beyni zaten direkt seni o bayese sürükleyen şeylerden birisi de o zaten kafanın çalışma yapısı.
Ama işte self-fulfilling prophecy ya, bu şey gibi.
Durmadan, abi Türkçe'ye dönün yavaş.
Bu durmadan kendi kendine
doğrulayan.
Doğrulayan ne?
Ne dedin?
Ne ya, prophecy?
Kehanet.
Kehanet. Şey gibi yani, ne yaparsan yap böyle durmadan iyiydi, eskiden yani iyiydi, şimdi de iyi, eskiden iyiydi falan. Aslında arada boşluklar var ama sen durmadan böyle söyledikçe gerçekmiş gibi oluyor, devam ediyor. Kendi kendine yalanlıyorsun, yalanına inanıyorsun falan filan.
Evet, yalana inanmasın.
Üzücü, insanların gerçeklere dönmesi lazım. Gerçeklere dönmesi lazım lafı da dünyanın en büyük bullshit'i, dönmüyorlar işte. Dönmedikleri kadar haliyle de memnunlarsa bu şekilde yaşıyorlar. İnsanların buna kendini kaptırıyor olması, daha hiçbir şey yapmamış olan insanların buna kendini kaptırıyor olması üzücü.
Evet.
Gerçekler öyle sanıyorlar. Sonra giriyorlar, şoka giriyor, düşüyorlar. Böyle daha çok depresyon falan filan. Neyse, bence ilginç bir konuya geldik.
Evet. Yani nereden nereye döndük yani.
Buradan. Kaç dakika oldu?
Bir saat olmak üzere.
Yorum var mı?
Geçin.
Birkaç tane yorum
iTunes'da
var.
iTunes'da var mı?
iTunes'da 3 tane gördüm.
Tamam süper. Okuyalım bence direkt onları. Peki, var mı sanacağım bir şey?
Çok uzun uza diye değil yorumlar ama istiyorsanız
bahsedeyim. Yani daha başka
bahsedeyim.
Bir şey kalmadı zaten. Bu konuyu da konuştuktan sonra bir şey kalmadı yani.
Evet. Bu haftaki konularımız öyleydi. Yani biriktirebiliriz.
Direkt bence oku ya. Ben merak ediyorum. Yani. Ben şu anda merak ettiğim için okuyorum açıkçası.
Tamam. O zaman Samican sen de dinle. Bir tanesi seninle ilgili. Hatta ilk önce onu söyleyeyim. Osmaner adlı bir kullanıcı söylemiş. Gayet iyi demiş ama 4 yıldız vermiş. Bilgilendirici iyi podcast. Tavsiye ederim. 2 eleştirim var. Birisi çok İngilizce kelime kullanmak hoş durmuyor. Örneğin self-fulfilling prophecy. Yani negotiate etmek gibi demiş. İkincisi ses kalitesi.
Pardon my language.
Bak, ikincisi ses kalitesi düşük. Özellikle Ankara'daki arkadaşın sesi yankılı geliyor. Teknik bir problem ama rahatsız edici.
İlginç. Bak Samcan. Ses problemleri geri döndü. Samcan geri döndü.
İstanbul'a geri tanışınacağım. Merak etmeyin arkadaşlar.
Belli oldu mu o?
Daha belli değil. Ama döneceğim yani.
Peki. Ankara'ya doymuş. Teşekkür ediyoruz.
Teşekkürler.
Yorum için Osman Er adlı kullanıcıya. Mehmet KZLK'ye Mehmet Kızılkaya diye zannediyorum ben bu
herhalde. O beyin onu dolduruyor.
Dolduruyorum öyle. Siz de dinleyin diye bir yorum yapmış. Her hafta yeni bölümünü beklediğim, dinlerken akıp giden her bölümde ayrı bir şey öğrenebildiğim ve dinlediğim en güzel podcast demiş.
Harika.
Çok net.
Çok teşekkürler.
Asıl süper aradığımız yani. Sonuç bu zaten. Yani iyi ki böyle bir şey oluyor. Teşekkür ediyoruz kendisine.
Çok teşekkürler.
Mesut Pişkin adlı bir kullanıcı. Başlığa da şey olmuş. Please enter a title mı? Soru işareti diye koymuş. Herhalde öyle bir boşluk çıkıyor ya önüne.
Ne demek istiyorsun?
Yaklaşık 30. bölümden bu yana severek takip ediyorum. Bayağıdır dinliyor demek ki. Özellikle çalışırken dinlemesi keyifli oluyor. Emekleriniz için ayrıca teşekkür ederim demiş. Biz teşekkür ederiz.
Teşekkürler.
Güzel yorum için.
Teşekkürler.
Benim gördüğüm yeni yorumlar bunlardı. Şeyde de bu hani Lampard falan yorumumuz vardı Ekşi'de. Ondan sonra bir tane gelmiş. Ama o da yorum değil. Yani.
O yine yanlış bir yorum değil mi? Ben onu okudum.
Bu yorum değil. Bir hikaye. Yanlış bir diyalog.
Şey işte girişimci muhabbetinin normal gerçek düz anlamıyla anlayıp
aralarında yapmış oldukları bir girişim fikri üzerine yaptığı muhabbeti ya. Yazmış. Şey. Kullanıcısı da çok güzel. Osuran Balık adlı kullanıcı. Geçenlerde üniversiteli bir kardeşimle iş muhabbetine giriştik. Bak, muhabbete buradan bağlıyor. Bana grip kafe kuralım dedi. O ne lan dedim. Abi bu kadar çalışan var. Bunlar hasta olacak illa. Otrivin sıkalım, Tylenol hat verelim, yemeğini yesin, arkasından aferin sinüs verelim dedi.
Düşünsene ortamı yani. Garsonlar hiç iyileşemiyor.
O da demiş ki oğlum kim gelir lan bile bile hasta olmaya demiş. O da demiş ki adam demez mi abi zaten meraktan gelirler dedi. Böyle demiş yani.
Arkadaşlar hiç meraklanmayın.
Peki ilaç mı satacaksın diye soruyor. Yok abi adı grip ama yemek meyve suları olacak. Arada bir burnu tıkanan gelir, öksüren gelir. Kaynat nane limon gönder. Uzatsın ayaklarını dinlensin. Demiş.
Hasta olan nasıl gelecek tam olarak acaba? Hasta olduğu anda mı? Aa dur hasta oldum.
Sonra da şu yorum yazmış. Bir an saçma geldi ama adamın anlattıkları mantıklı geliyor nedense demiş.
Samcan size yatırım yaptım buyurun hemen gelin.
VC olarak siz bir hırpalasın
ama Samcan. Ama galiba yani, genç biraz o yüzden.
Evet, total adjustment market büyük.
Evet.
Bu aralar grip salgını çok herhalde. Ondan böyle fikir uyanmış.
Bence şey.
Ama dönemsel ilaç, şey olur. Sezonsallık çok fazla olur bu
ilaç
işte.
İlaç firmaları bayağı ondan destekler bunu. Çünkü hastalığı yayıcı bir şey var ya bunun.
Sezonsallığı bozmak için daha fazla insanın daha fazla zamanda grip yapmak lazım.
Aynen. Yazın mesela böyle halkın normalde %1 gripken şimdi %3'üne çıktı bu girişimde beraber.
Sağlık sektörü ve mevzuat bu konuya ne diyor? Acaba bir böyle oturup nane limon kaynatmak başka bir şey de otrivin vereyim.
İşte, böyle hastalar birlikte takılıyor polis gelip dağıtıyor onları.
Ya bunu şey herhalde oralet falan zannediyorlar böyle. Çaya koyduk verdik.
Ortama otrivin sıkıyor havaya böyle.
İyiymiş.
Neyse ilk kapalı.
Yine de bu muhabbete teşekkür ediyoruz.
Girişimci muhabbeti budur işte arkadaşlar.
Aynen öyle. Evet yorumlarımız bu kadar. Bölümümüzü kapatabiliriz.
Yes. Evet. Başka bir haberimiz de yok bence şimdilik. Yani podcast festivali Aralık'ta olacak bu kadar.
Orada gelişmeler
daha
oluyor.
Detayı artık gelecek hafta bence vermeye başlayacağız artık.
Evet artık ilan edilecek herhalde.
Yes.
Aynen.
Büyük bir event olacak onu da söyleyeyim. Daha da bir şey demeyeyim. Samcan.
Şimdilik sürpriz kalsın. Evet. Gümlet Medya'nın sunduğu girişimci muhabbetin 176. bölümünü dinlediniz arkadaşlar. Çok teşekkürler. Gümlet Medya'nın diğer podcastleri Serbest Oyun İmalatı, Zeynep ve Orçun'un sunduğu şu anda yaptıkları Anytown adlı oyunun yapım sürecini anlattıkları bir podcast. Buçukluk bölümleri var. En son 5.5'u yayınladılar. Bu bölümde de aslında dinleyicilerden aldıkları ilginç çocukluk anılarıyla alakalı kısa bölümler çekiyorlar. En son ben de bir tane gönderdim. Bakalım bununla alakalı bölüm çekecekler mi? Ablam bana son yaptığı bölüm... şeyleri anlattım.
Karpuz olayını anlattın mı?
Evet.
İnanamıyorum. Ya. Onu halka açtığına inanamıyorum ya. Bayağı iyi bir şey. Peki şey ablan nasıl yani, yaşamaya devam ediyor?
Ablamı yapabilirler. Zaten Orçun şey almış yani. Şimdi bunu anlatsak mı bilemedim. Çocuk istismarına geliyor. Ama sorun olacağını sanmıyorum. Çünkü ablam da çocuk o zaman.
Çok fena.
Şey, ama ablamı belki şey yaparlar. Bölüm sonu canavarı falan yapıyorlar.
Aynen, ben de onu diyecektim. Yani bölüm sonu bozsun. Tam öyle.
Bozsun.
Abla bozsun.
Aynen.
Amca ne yapıyorsun zaten... ya?
Amca neler oluyor orada?
Bulaşık yıkamaya şu anda başlamam istersen.
Çok pardon, özür dilerim.
Dayanamadı. Ev işlerine girişti bir anda. Evet, buyurun. Kapatın da girişin okay. Ev işinize.
Diğer podcast'imiz neydi? Ha, üretim bandı. Evet. Paraşütlü üretim bandı. Andaç ve Eran'ın sunduğu bir podcast. Burada da her bölümde ürün geliştirme ekiplerinden birisiyle bir araya geliyorlar ve nasıl ürün geliştirdikleriyle alakalı bir işte uzun konuşuyorlar. Çok güzel bir podcast. Özellikle ürün geliştirme yazılım tarafında çalışan arkadaşlara evet. Tavsiye ederim.
Bu arada en ben son... üründen bahsetmişken bir selam vermek istiyorum. Benim Insider'dan beraber çalıştığım Kurtuluş diye bir product manager arkadaşım vardı. Cimri'de çalışıyordu. Geçen gün JustMap'a başladı. Ona da bir selam söyleyeceğimi söylemiştim şimdi ofisten çıkarken. Kurtuluş'la beraber güzel ürünler geliştirmeye devam edeceğiz. Belki bize de bir bölüm çekerler. Şu an buradan bir üretim bandına seslenmiş ya, olalım. Kendimi çağırmış
yani
olalım.
Artık ayıp olmasın.
Biz de ürün geliştiriyoruz kardeşim. Neyse.
En son galiba zaten şeyle çektiler. Picus'la çektiler. Ben hafta sonu bu arada Eran'la buluştum.
Ankara'ya mı?
Yok, ben İstanbul'daydım.
Bak,
yani, sizi aramadım ama
arkadaşlar işte böyle meetup yapamıyoruz, görüyorsunuz, haberimiz yok.
Ya ama işte çok fazla vaktim yoktu falan. Tamam, şey yapayım. Yeğenimin doğum günü falan vardı, onlara falan gittim. Ama şey, Eren şey diyor yani tabii siber güvenlikte ürün geliştirmek biraz farklı olduğu için böyle bayağı kafaları yanmış. Hatta podcast içerisinde Andaç şey diyor. Abi ben yazılımcıyım, dediğin şeyleri anlamıyorum. Nasıl bir geliştirme?
İnternet.
Böyle bayağı. Nasıl olabilir böyle bir şey falan diyor. Her neyse, o da çok güzel podcast, tavsiye ediyoruz. Son olarak da her bölümün sonunda bizim adımızı söyleyen harika yollardaki insanlar. Ekibi var.
Peki bir şey diyeyim. Acaba üretim bandı bizim ismimizi söylüyor mu ya? Şimdi hemen bir topu oraya.
Bir de oradan Eren, bir de oradan papara yiyecek şimdi Barış.
Evet, aynen şimdi. Eren lütfen bunu dinle ve Barış'a cevabını ver. Evet, aynen ya, dedi biliyorum. Ki yollarda TV'ye sordu. İnşallah bana da sorar, cevabını vereceğim.
İnsanlar bilenmiş ya. Tamam, yavaş yavaş
çok
geliyorum.
Çok fena bir insan. Koray ve Arman'ın sunduğu Yollarda TV. O da 15-25 dakika aralığında böyle hem video olarak da YouTube'dan da izleyebileceğiniz teknolojiyle alakalı bir podcast. Daha çok böyle güncel haberler hakkında konuşuyorlar. Biz iyice güncel haber olayından uzaklaştık ve her seferinde farklı bir konuyla.
Yollarda TV'ye bıraktık o tarafı.
Evet, aynen. Onları da dinleyin. Çok güzel yorumluyorlar güncel haberleri.
Güzel
değişik
güzel ortamlarda video çekiyorlar.
Evet, aynen. Onun dışında bir şeyimiz yok galiba. Bizi takip etmek istiyorsanız ve girişimcimuhabbeti.com üzerinden Facebook, Twitter, Slack kanalımıza gelmek için oradan e-mailinizi bırakabilirsiniz. E-mail listesine e-mailinizi bırakıp Barış eğer yaparsa, bir bu aralar çok yoğun olduğu için yapamıyor. Evet, e-posta atarsa e-postaları alabilirsiniz. En azından bari newsletter şeye bağlasak da web sitesine girdiğin zaman newsletter olarak da gitse.
Newsletter neye bağlasak da? Şu anda hiçbir şey söylemedin yani.
E-mail listemize bağlansa.
Neyse, konuşuyorum.
Tamam, okey. Her neyse, yani onu da yapmak lazım. Onun dışında bir şey yok herhalde. Önümüzdeki haftaya görüşürüz.
Görüşürüz.
Görüşmek üzere.
Bye bye. Aynen. Görüşmek üzere. Bye bye.